90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 133. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 31 Mayıs 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 2 Haziran 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve İngiltere Premier Lig'de tuttuğu kulüp şampiyon olan bu sebeple yüzü gülse de seneye Türkiye Ligi için de artık yüzünün gülmesini umduğumuz Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Yine sürpriz bir başlangıç, yine bir ters köşe. Ya bu şey çok popüler oldu. Ben de hadi onu söyleyeyim yani, ben de onlardanım. İşte hem bir muhalif hem bir Fenerbahçeli olarak kabus gibi bir hafta yaşıyoruz. Yine kaybettik. İkisinde de yine kaybettik. Yani öbüründe de mütemadiyen, iki tarafta da mütemadiyen kaybediyoruz. O yüzden gerçekten Fenerbahçeli olmak başka bir ruh hali, başka bir dayanıklılık gerektiriyor. Bunu Fenerbahçeli olmayan birini anlatmanın da zor olduğunu biliyorum. Ama bir taraftan da tabii çok tebrik ediyorum Galatasaray'ı ve Galatasaraylı dostlarımızı, çok hak edilmiş bir şampiyonluk aldılar. Ama hakikaten zor iş. Fenerbahçeli olmak zor iş.
Gençlik borçlu bize bu kulüp.
Ya daha neler neler borçlu canım. Gençlik borçlu, sabır borçlu, mutluluk, neşe. Ya düşünsene kaç tane son dakika kaybedilen şampiyonluk, ucuna geldiğin, koparamadığın finaller falan. Ama bir şekilde galiba ben diyorum ki ya bizim böyle hayata karşı biraz dirençli, dayanıklı olmamızın sebebi bunlar olabilir. Yani olabilir. Kaybetmeyle beraber böyle hani gelişen bir sert duruş olabilir. Yani öyle düşünüyorum. Tabii keşke biz de böyle Almanya'daki gibi işte Dortmund kaybetti, seyirci alkışladı falan, öyle bir durum olsaydı ama biz oradan çok uzaklardayız.
Evet.
Bundan artık sonrasına bakacağız. Seçime evet. Hiç girmiyorum. Seçim kısmına hiç girmiyorum.
Bu arada deminki açılışın neredeyse birebir aynısını geçen yıl bu aralar yapmıştım. Hiçbir şey değişmemiş, onu da söyleyeyim yani. Ne hayallerimiz vardı oysa. Bu arada yenilsen de yensen de taraftarın senle diyerek.
Tabii canım. Ben mesela şey değilim ya. Mesela böyle işte Fenerbahçe şampiyon olmadı, işte batsın bu kulüp, gitsin başkan, o olsun. Hiç oralarda değilim yani. Daha şeyi çok böyle 30'lardan sonra değişti bendeki taraftarlık algısı ve düşüncesi. Yani mesela küme düşse de yani bu takımı tutmaktan vazgeçmeyeceğim ki. Ben hani illa şampiyon olsun, illa da şunu bunu yensin diye bir takım tutmuyorum. Öyle olsa zaten çok mutsuz olursun. Bir Fenerbahçeli olarak son derece mutsuz olursun ama
arada bir de olsun yani.
Arada bir olsun tabii. Biraz ara açıldı şu anda. Daha önce bazı başka tutunacak şeyler vardı. Onlar da gitti bu sene. Neyse yani sonuçta evet, yani yenilsen de yensen de o durumdayız. Ama siyasi durumda pek yenilsen de yensen de kısmında değiliz yani. Onu biraz aştık gibi geliyor
evet,
bana. Ama girmeyeceğim.
Girmeyelim. Burçin'cim bir hatırlatma yapacağım. Bir de bir haber takibi yapacağım. Ondan sonra asıl konumuza geleceğim. Geleceğiz daha doğrusu. Hatırlatmam şu. Hemen başında, kaydımızın hemen başında yapalım bu hatırlatmayı. Temmuz ve Ağustos aylarında biliyorsunuz Menemen Podcast bir yaz mevsimi arası veriyor. Dinlemeye başladığınız bu bölümle birlikte 5 bölüm daha paylaşacağız. Ardından 2 ay boyunca izninizi istiyoruz. Hazırsanız şimdi yeni bölüme geçelim ama dediğim gibi bir haber takibimiz var. Geçen bölümümüzde Cannes Film Festivali hakkında konuşmuştuk. Demiştik ki Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi yarışıyor. Filmin ana yarışmada yarıştığını anlatmıştık. Bir önceki kaydımızda kazananlar belli değildi. Kuru Otlar Üstüne maalesef Altın Palmiye'yi alamadı ama çok önemli bir başka ödül. En iyi kadın oyuncu ödülü bu filmdeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi. Merve Dizdar filmde Nuray isimli bir karakteri canlandırıyor. Ödül konuşmasında bu karaktere gönderme yaptı. Çok da güzel konuştu gerçekten. Konuşmanın bir bölümünden bir alıntı yapayım bir saniye. Evet, dedi ki bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum dedi. Gerçekten dediğim gibi güzel bir konuşmaydı. Altın Palmiye ödülünü Justine Triet'in Anatomi d'un Chute adlı filmi kazandı. Jüri büyük ödülünü Jonathan Glazer'ın The Zone of Interest filmi kazandı. En iyi yönetmen ödülü ise La Passion de Dedan Buffan adlı filmle An Hung Tran'a verildi.
Yani müthiş bir konuşmaydı. Tam da seçimden bir gün önce müthiş, çok mutlu etti ya. Böyle çok duygulandım haberi aldığımda, konuşmayı seyrettiğimde. Ve filmi tabii daha çok merak etmeye başladım. Zaten çok seyretmek istiyordum. Şimdi yanımda çok kişi olduğunu düşünüyorum bu 3 saatlik filmi izlemek için. Bu arada ben de bir şey söyleyeyim. Bir bitiş, bir finali söylemem lazım. Hakkında konuşamadığım için de üzgünüm. Succession bitti. Yani ne sezon, ya bayağı bitti. Sezon finali falan değil. Grande finale ve müthiş bir final, müthiş bir sezon sonu geldi. Ya şimdi dizi hakkında tabii çok konuşamıyoruz işte, bu spoiler falan, ama mesela şey isterim. Yani böyle belki de, ne bileyim, bu özel bir kanal, özel bir podcast mi olur? Hani öyle bazı formüller var. Diziyi izleyip dizi hakkında konuşmak isteyenlerle, onların yorumlarıyla şöyle bir dizi hakkında bir gıybet çevirmek isterim. Çok isterim, çünkü bunu hak ediyor. Bazı soru işaretlerim var. İşte yorumladığım şeylerin ne kadar doğru olup olmadığını merak ediyorum. Dolayısıyla yani çok iyi bir diziydi. Çok soru işareti bıraktı bende. Ve keşke öyle bir fırsat olsa da şöyle Succession sevenler bir araya gelip şöyle bir pıtır pıtır pıtır pıtır konuşabilsek isterim. Ama bitti. Müziği de hafızamızda yer etti. Nicholas, işte Britell'in müthiş bir jenerik müziği ve dizinin ilerleyen bölümlerinde de kullandığı haliyle olağanüstü bir işe imza attılar. Halen başlamayanları da çok kıskanıyorum. Önlerinde sen değil mi o? Evet. Önünde yani izleyeceğin böyle of, bir sürü bölüm, bir sürü sezon var. Ne mutlu sana. Bence bu yaz bir gir şu işe ya.
Gireyim değil mi?
Gir tabii canım ya. Sen nasıl girmezsin? Tam senlik aslında.
Kaç sezon bu?
4 sezon galiba. Yani işte 10'ar bölüm, 12'şer bölüm galiba. Ama yani böyle toplu halde gittiğinde böyle tık tık tık tık tık tık tık gider. Son derece iyi bir dizi olduğunu düşünüyorum. Galiba tüm zamanların listesine girer.
O zaman bu yaz bunları izleyeceğim. 4 sezonda izleyeceğim. O senin Succession severler gıybet grubuna da dahil olmaya çalışacağım.
Tamam, onu nerede yaparız aslında? Dur bir düşünelim. Böyle YouTube kanal katıl şeyleri var. Podcast'te. Patreon şeyle, neyse bir belki ya bakarız, bir dinleyicilerden de böyle bir şey gelirse ben varım yani. 10 kişi 10 kişi, 100 kişi 100 kişi fark etmez.
Burçin şey bitti mi, Ted Lasso?
Yok, Ted Lasso yeni sezon başladı.
Yok işte, o sezon bitti mi?
Yok, o bitmedi. Çok böyle beklediğim şeyle, etkiyle girmedi bir türlü. Ama tabii araya hep başka dizilerde girdiği için çok devamlık sağlayamadım, ama başladı, yeni sezon başladı.
Peki, o da benim favorilerimden. Bizi sıkı takip edenler hatırlayacaklardır. İstek parçası kısmımızın olduğu bölümlerden birinde, hatta tam sayıyı da vereyim, 82. bölümümüzde bir efsaneden bir şarkı istemiştik. O bölüm şarkıcıların hayatlarını anlatan biyografik filmlerden bol bol konuştuğumuz bir bölümde. Hatta Bergen filminden çıkışla açılmıştı o konu. Ve bölümün sonunda da bir biyografik filmden bir parça istemiştik. Hatta ben şaşırtmaca yapmıştım bu için. Belki hatırlarsın, demiştim ki İsviçreli bir şarkıcıdan bir parça istiyorum demiştim. Kimden söz etmiştim? Tina Turner'dan söz etmiştim. Herkes onu Amerikalı, evet, hani Amerikalı sol şarkıcısı, sol kraliçesi diyebilir ama uzun zamandır Amerika vatandaşlığı yoktu. 30 yıldır İsviçre'de yaşadı. 2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçti. Amerikan pasaportunu iade etti ve 2013'te yine aynı yıl Alman yapımcı Erwin Bach'la Zürih'te evlenmişti. Mutluluğu geç bulduğunu anlatmıştık o bölümde. 60'larda ve 70'lerde çok mutsuz bir evlilik yaptığından söz etmiştik ve kendini zor kurtarmıştı demiştik. Geçen haftaki kaydımızı bitirdik. Birkaç saat sonra Tina Turner'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Biz benim az önce bahsettiğim 82. bölümde seçtiğimiz parça olarak I Don't Wanna Fight'a odaklanmıştık o bölümde. Tina Turner'ın hayatına çok girememiştik ki I Don't Wanna Fight parçası aslında Tina Turner'ın hayatının bir kısmını da anlatan bir parçadır. Bu yüzden de zaten o filmde What's Love Got To Do With It filmin için kaydedilmiştir. Hayat sürecinde yaşanan kavgaları anlatır, işte itiş kakışları anlatır. Zorlukları geride bırakmayla ilgili bir parçadır. Diyorum ki Biraz bu bölümde Tina Turner'ın hayatını anlatalım, konuşalım. Uygun olur mu senin için?
Olur olur. Ben de istiyorum. O gün kayıttan hemen sonra haber geldi, dediğin gibi. Çok böyle içimde kaldı. Konuşamadık. Yani bayağı konuşacak bir şey var. Benim için çok büyük bir stardı. İşte bazı belgesel ve filmleriyle hayatına da bir derece hakim olduğumu düşünüyorum. Ve kaybı gerçekten çok, yani müzik dünyası için çok büyük bir kayıp. O yüzden anlatmak lazım. Yani Tina Turner'ı belki bir iki şarkıyla bilen, işin ayrıntısını çok bilmeyen normal olarak çok dinleyicimiz olabilir. Biraz Tina Turner'ı neden bu kadar büyük olduğunu, kaybının niye bu kadar önemli olduğunu anlatalım isterim ben de. Yani geçmişten başlayıp bugüne doğru böyle bir kronolojik sırayla da gelebiliriz. Bu arada şeyi söyleyeyim. Evet, İsviçre'deydi. 83 yaşında hayatını kaybetti. Ama şöyle de tabii trajik bir son oldu. Yani 2013 yılında evleniyorlar. Düğünden 3 hafta sonra felç geçiriyor Tina Turner. Ardından bağırsak kanserine yakalanıyor. Hatta böbrek yetmezliği de var. Hatta bildiğim kadarıyla eşi ona böbrek bağışlıyor 2017 yılında. Yani bir takım sağlık sorunları zaten yaşıyordu. Ama İsviçre'ye yerleşmek ona çok iyi gelmişti. Birkaç röportajında, hatta öldükten sonra tekrar onlara baktım. Yani hayatında mutluluğu orada bulduğunu söylüyor. Zaten kariyerine baktığımızda belki ikiye ayırabiliriz kariyeri. Bir işte o çok problemli Ike Turner'la olan evliliği ve o dönemi. Bir de Ike Turner'dan sonraki dönemi. Ama o sonraki dönemin de artık sonlarına gelindiğinde Avrupa, daha çok Avrupa'da bulunmayı seviyordu. Bunu çok röportajında söyledi. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da çok kaldı. Çok performans sergiledi. Ve nihayetinde de İsviçre'ye yerleşti. İsviçre tercihi hakkında da çok yazı yazıldı ama bununla ilgili hatta bir röportajı vardı. Yani tam İsviçre konusuyla değil ama Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportajda ya oradaki huzurdan, insanlara dair görüşlerinden bahsediyordu. İnsanların düşünmesine nasıl yardım edeceğime dair bir şeyler öğreneceğime inanıyorum diyordu 2005 yılında, daha o yerleşimi olmadan önce. Ve de yani nihai hediyenin insanların fikirlerini değiştirmek olduğuna inanıyor ve bunun içinde en doğru yerde olduğuna düşünüyordu. Bu İsviçre kararı çok merak ediliyordu çünkü Amerika'daki basın tarafından. İşin sonunu biraz böyle özetleyebiliriz ama dediğim gibi seninle beraber istersen böyle bir geçmişten, şarkılardan, yer aldığı projelerden bahsederek bir Tina Turner mini özel bölümüne başlayalım.
Başlayalım. İşin yani hayatının sonunu çok güzel özetledim. Ben en başa gideyim müsaade edersen.
Tamam.
Tina Turner'ın doğduğu yerden bahsedeyim. Sen az önce hayatını kaybettiği yerden söz ettin. Tina Turner'ın gerçek ismi Anna May Bullock. Sandra Bullock'la hiçbir ilgisi yok. Tamamen isim benzerliği. 26 Kasım 1939'da Tennessee'de doğuyor. Şimdi Tennessee ilginç bir eyalet Burçin. Çünkü Amerikan popüler müziğinin birçok türünün gelişiminde çok kritik rol oynayan bir yer. Tabii ki varlığıyla değil de oradan çıkan isimlerle, yani blues, country, rock and roll, soul, pop. Mesela Elvis Presley oradan çıkıyor. Yani orada doğmuyor, Tennessee'de doğmuyor ama oraya taşınıyorlar çocukken ve aslında oradan çıkmış oluyor. Bunun yanında Johnny Cash var mesela, o da Tennessee. Jerry Lewis Tennessee'li, Roy Orbison var, Aretha Franklin var, Dolly Parton var. Daha yeni döneme gelirsek de mesela Miley Cyrus var, işte Justin Timberlake gibi isimler. Hep bunlar Tennessee'den çıkma isimler. Tina Turner'ın ya da işte o dönemki ismiyle Anna May'in çocukluğu çok zor bir dönem olarak geçiyor. Üç kız kardeşler, en küçüğü. Bebekliği aslında İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk geliyor. Çok düşük gelirli bir ailenin kızı. Anne baba ilişkisi problemli. O yüzden Anna May gidiyor babaannesi ve dedesinin yanında kalıyor o savaş yıllarında. Sonra savaş sona eriyor. Kız kardeşler tekrar bir araya geliyorlar. Ve yani mesela birçok Amerikalı soul şarkıcısının hayatında da böyle rastlarız. İşte bir kilise korosu dönemi var. O en başta mesela çok onun hem müziğe adım atmasında hem de hayata adım atmasında çok önemli yer tutuyor. Ve ondan sonra ablasıyla böyle bir, tabii biraz daha büyüdükten sonra ablasıyla geceleri gezmeye başlıyorlar. Bu döneme ait bir eklemen yoksa asıl hani mesela önemli dönemlerden bir tanesi ya da mihenk taşlarından bir tanesi olan Ike Turner'a geleceğim.
Ya Ike Turner... Yok, aslında eklemem yok. Dediğin gibi bir hayatını özetlerken aslında şöyle diyebiliriz zaten. Ike Turner'la evliliği, işte o sırada uğradığı şiddet, taciz durumları, oğullarının ölümü, anne babası tarafından aslında pratikte terk edilmesi ve ondan sonra da annesiyle olan gergin ilişkisi. Yani bütün bunlar aslında Tina Turner'ın hayatını, şarkılarını, her şeyini yönlendiren ciddi travmalar. Ve bunların arasında galiba en önemli yeri de Ike Turner'la olan evliliği kaplıyor. İstersen başlayabiliriz. Yani Ike Turner'la tanışması ve ondan sonra hikayenin gelişimi.
Evet, dediğim gibi ablasıyla geceleri gezmeye başlıyorlar ve bir kulübe gidiyorlar. Bu kulüpte bir müzisyenle tanışıyor Anna May. Müzisyenin adı Ike Turner. Anna May biraz daha samimi olduktan sonra diyor ki ben de senin grubunda sahnede olmak istiyorum ve şarkı söylemek istiyorum diyor. Ike da diyor ki tamam olur diyor. Ama pek de gönüllü değil tabii ki, yani hani sonuçta bir kulüpte tanıştığı bir kızı sahneye çıkartmaya böyle hemen gönüllü olmuyor. Sonra bir gece şöyle bir şey oluyor. Ike Turner'ın grubu mola veriyor ve Anna May mikrofonu kapıyor ve başlıyor söylemeye. Ike da tabii bunu duyunca aman diyor, uf sese bak diyor ve hemen Anna May'i grubunun bir parçası yapıyor. Bu söylediğim şeyler 50'li yılların sonunda oluyor. O zaman daha 20 yaşında bile değil Anna May.
Hatta oraya şöyle bir ekleme yapabiliriz. Yani anlıyor, burada bir yetenek var. Tina Turner isminin de aslında bir şekilde ortaya çıkışı Ike Turner sayesinde. O zaman bu adı aldıktan sonra bir de ticari olarak markayı da alıyor. Yani aslında o zamandan daha evlenmeden karşısında nasıl bir yetenek olduğunu görüyor Ike Turner. Ticari olarak markayı, ismini de ticari olarak sahipleniyor.
Evet, onun da çok güzel bir hikayesi var. Değişik bir hikayesi var diyelim. Şimdi bir gün Ike Turner'ın yazdığı bir parçaya kayıt yapılacak. Şarkıyı bir kadın şarkıcı söyleyecek. Anna May de arka vokalistlerden bir tanesi olacak. Plan bu. Ama kadın kayda gelmiyor, kadın şarkıcı kayda gelmiyor. Anna May de diyor ki ben söylerim diyor. Yani burada da biraz böyle hani atılgan bir kişiliği olduğunu görüyoruz. Ike Turner da kabul ediyor. Tamam diyor, sen söyle diyor. Sonra da düşünüyor, yani belki hani beğenmezsek sonra tekrar bir kayıt yaparız herhalde diyor. Ama Anna May çok iyi söylüyor parçayı. Plak şirketine dinletiyorlar. Plak şirketi de çok beğeniyor. Ve diyorlar ki bu şekliyle piyasaya çıkaralım. Ama tabii Anna May Bullock olarak çıkartmak istemiyorlar. Dolayısıyla ona bir sahne kimliği yaratmaya karar veriyorlar. Dediğin gibi orada bir kimlik bulunması gerekiyor. O zaman bir tane çizgi roman var. Çizgi roman karakteri var. Orman Kraliçesi Sheena diye bir çizgi roman karakteri var. Ike Turner onunla böyle bir kafiye uyduruyor. Diyor ki Tina. Tina ismini beğeniyor. Sonra kendi soyadını veriyor. Tina Turner yapıyor. Olur da hani Anna May bir gün işi bırakırsa, başka bir yere giderse, başka bir kadın vokalist buluruz, Tina Turner ismiyle devam ederiz şeklinde bir planı var kafasında. Ve 1960 yılında işte Anna May Bullock Tina Turner oluyor.
Sonra zaten boşandıktan sonra Tina Turner bir röportajda söylüyor. Elinde sadece iki araba ve isminin hakkıyla ayrılıyor Ike Turner'dan. Yani yaşadıkları ayrı ama o ismin hakkını da alıyor. Çünkü o olmasa şu anda bambaşka bir şey anlatıyor olabilirdik. Ki yaklaşık işte 15-16 yıl süren bir evlilikten bahsediyoruz. O evlilik aynı zamanda rock and roll tarihi içinde önemli bir ikiliği aslında ortaya çıkarıyor. Ki bak, bahsettiğimiz dönem işte Beatles'ın, Rolling Stones'un yani parladığı dönemin de öncesi. Yani 60 ve biraz öncesine bakarsak, yani çok önemli bir dönemde işte soldan psychedelic rock'a, pop'a kadar inanılmaz geniş bir yelpazede şarkı söyleyen müthiş bir kadın vokal ve ikili var aslında sahnede. Yani dediğimiz dönemin Beatles ve Rolling Stones'un hala çok parlamadığı, hatta tanınmadığı dönemler olduğunu söyleyelim ki birçok belki dinleyicimiz Tina Turner'ı daha yakın dönemdeki popülaritesiyle tanıyor olabilir ama o 50'lerin sonunda aslında sahnede parlamaya başlamıştı.
Doğru, 60'larda başlıyorlar, 70'lerin ortasına kadar Ike and Tina Turner diye böyle bir ikili olarak müthiş başarılı oluyorlar dediğin gibi. Ve bu başarıyla beraber de tabii çok iyi para kazanıyorlar. Bu onlara tabii şan şöhret getiriyor. para getiriyor ve 1970'lerin ortalarında Ike Turner'ın uyuşturucu problemleri biraz zirve yapıyor. Ve bu da tabii ilişkilerine yansıyor, ilişkileri bozuluyor. Fiziki şiddet başlıyor. Tina Turner en sonunda artık dayanamıyor. Ve bu fiziki şiddet sebebiyle Ike Turner'dan kaçıyor. Dediğin gibi ne dedin? İki tane anahtarla
ismiyle,
ve evet, ismiyle aynen. Kaçıyor. Hemen boşanma davası açıyor ve dediğin gibi ayrılıyorlar. Ayrılık sonrası da ayrı bir dönem tabii.
Evet, ama biz işte bu yani çok kısa anlattığımız dönem aslında Tina Turner'ın hayatında büyük travmalara yol açıyor. Çünkü işin içerisinde ciddi şiddet var, taciz var ve biz bunları aslında sadece biz değil, bütün dünya hem Tina Turner'ın işte röportajlarından hem de daha sonraki işte bazı film ve belgesellerden çok net öğreniyoruz. İşin bir tarafında Ike Turner'ın, tabii ki Tina Turner'ın ortaya çıkışında rolü çok büyük. Hatta kendisi de bunu röportajlarında söylüyor. Bu işte nefes alma teknikleri, şarkı söyleme teknikleri, bunların birçoğu Ike Turner'dan geliyor. Yani sesini nasıl geliştirdiğini, nasıl geliştirmesi gerektiğini, nasıl kullanması gerektiğini Ike Turner'dan öğreniyor. Ama sonrası tabii bir kabus gibi geçen bir evlilik. Hatta bütün dünya bunları o kadar açıklıkla öğreniyor ki Ike Turner özellikle Amerika'da böyle rap müzik camiasında böyle bir nefret ikonudur. Ve bu şarkılara da yansır. İşte yani yeni dönemden mesela Quavo'nun şarkılarında var. Eskiden Notorious B.I.G. şarkılarında var. En popülerini söyleyeyim. Jay-Z ile Beyoncé'nin Drunk in Love'ında da geçer. Eat the cake on the May diye başlayan bir söz vardır. Daha sonra Beyoncé'nin Lemonade şarkısında, Jay-Z'nin başka şarkılarında. Yani Ike Turner'ın bir nefret objesi olması sonraki yıllarda, hatta modern zamanlarda özellikle hip-hop'ta çok söze de yansımıştır. Yani bu çok yadsınamaz bir gerçek olarak zaten ortada duruyor. Dediğin gibi Ike Turner'dan boşandıktan sonra ve ondan da işte yaklaşık 80'lerin başından bahsediyoruz. Ve 80'ler başladıktan sonra başka bir Tina Turner devri başlıyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz, Tina Turner'a Queen of Rock and Roll denir. İşte bu biraz hani o 60'lardaki durumla alakalı bir şeydir, isimdir ya da lakaptır. Ama Tina Turner'ı süperstar, kimilerine göre megastar yapan dönemse 80'lerden sonra birçoklarının tanıdığı Tina Turner dönemidir. Ve evet, başka bir dönem başlıyor sonra.
Evet, aslında ayrılmalarından sonra bir süre pek kolay geçmiyor hayat. Çünkü Tina Turner bir şekilde solo kariyerine başlamak istiyor ama bu kolay olmuyor. Önce televizyon şovlarında çalışıyor. İşte oralarda şarkıcılık yapıyor televizyon programlarında. Hayatını kazanmak için küçük mekanlarda çıkıyor. Kulüplerde şarkı söylüyor. İşte dediğim gibi aslında bir yandan da solo kariyeri başlamış oluyor. Ama hani Tina Turner'ın solo yıldız olarak, yani tek başına bir star olmasında en büyük katkıyı sağlayan, belki ilk büyük işi 1984 yılındaki albümü Private Dancer. Yani neredeyse 40 yıl önce çıkarttığı bu albüm müthiş bir başarı sağlıyor. Ondan sonrası zaten başarılarla dolu. Grammy'ler kazanıyor, birçok ödül kazanıyor. Filmlerde de oynuyor. Mesela Mel Gibson'la birlikte Mad Max Beyond Thunderdome filminde oynuyor. Hatta We Don't Need Another Hero diye bir parçası vardır. Mesela o filmin parçasıdır. Başka film parçaları da yapıyor. Mesela GoldenEye, James Bond parçası, Bono ve The Edge'in yazdığı GoldenEye'i söylüyor. Yani ondan sonrası albümler, üst üste başarılar, liste başarıları, ödüllerle dolu.
Bu arada Private Dancer gerçekten Tina Turner için yeni bir dönemin başlangıç şarkısıdır. O şarkıyla ilgili de kısa bir bilgi paylaşmak belki iyi olabilir. Aslında o şarkı Dire Straits'ten Mark Knopfler'ın yazdığı ve kendi grubunda 82 yılındaki Love Over Gold albümünü almak istediği bir şarkı. Ama şarkıyı yazıyor, söylerken kendini garip hissediyor. Çünkü işte para kazanmak için yapması gerekenlerin anlatıldığı bir striptizcinin bakış açısı var orada ve olmuyor. Yani şarkıyı yapıyor ama kendisine uyduramıyor. Daha sonra, birkaç yıl sonra, Tina Turner'a teklif ediyor ve gerçekten Tina Turner'ın hayatı bu şarkıyla değişiyor. Buradaki değişimi aslında gerçekten altını çizmek lazım Özgür. Yani bu değişim dediğimiz dönem işte 84 yılı. Yani 80'ler zaten bütün dünyada bir değişim. Yeni kuşak, genç kuşak, her şey değişiyor, teknoloji değişiyor. MTV çıkıyor ortaya. Yani bu çok müzik dünyası için gerçekten çok büyük bir olay ve Tina Turner 40'lı yaşlarda. Yani biz bugün Tina Turner'ı süperstar yapan dönemi anlatırken aslında 40'lı yaşlardan itibaren bir Tina Turner'ı anlatıyoruz. Bu bence herkes için ilham kaynağı olabilecek bir durum. Yani neredeyse sıfırdan başladı. Çünkü yani MTV'nin devreye girişi, MTV işte gençler, daha renkli isimler, pop'un farklı versiyonları, bütün bunlardan bahseder ve bunları yayınlarken bir de şunu da düşünelim. O zamanlar hala siyahilere karşı, siyah müziğine karşı televizyonlarda ve birçok yerde ambargolar var. MTV'de bunlardan biri işte Michael Jackson Thriller'la onu kırmaya çalışıyor. Ama o dönemde Whitney Houston yaptığı şarkılarla, sahne şovlarıyla yani siyahi kadın sanatçıların önünü açıyor diyebiliriz. Whitney Houston gibi, Janet Jackson gibi. Ve 40'lı yaşlardan sonra başlayan bu yeni kariyer Tina Turner'ı işte U2'yla, Bono'yla, Michael Jackson'la aynı listenin içerisinde yer almasını sağlıyor. Yani bu hani ikinci bir dönem başladı diye çok hafif geçmemek gereken bir dönem. 40'lı yaşlarda başlayan bir siyahi kadın, yani çok dezavantajlı başladığı bir süreç. Ama ondan sonra hırsı, sahne şovu, olağanüstü performansıyla gerçekten bir süperstar oluyor. Dediğin gibi arada filmler var, müthiş şarkılar var, olağanüstü efsane konserler var. 80'lerde biraz MTV ile o dönemi yaşadı. 90'larda da işte VH1'la beraber yine aynı Tina Turner etkisi ve rüzgarı esti. Ki bu rüzgar sırasında bir arada İstanbul'a uğradı.
Bravo. Ben de tam oraya gelecektim. 90'lar dedin. Evet, biz bu efsaneyi İstanbul'da ağırladık. 20 Eylül 1996 Ahmet San organizasyonu Pepsi Nonstop Müzik Festivali kapsamında. O zamana kadar bak konserler için kullanılan İnönü Stadında değil. Anadolu yakasındaki Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konser vermişti.
Ya.
Orayı biraz böyle yüksek söyledim. Neden Şükrü Saraçoğlu tercih edilmişti? Orada da şöyle bir hikaye var Burçin. Ne kadar doğru bilemiyorum. Eğer bir gün hani Ahmet San'ı bu podcast'te ağırlarsak sorarız kendisine. Şöyle bir hikaye var. Şimdi Tina Turner Avrupa turnesinin Avrupa turnesinde o dönem. Ki bak 1996 diyorum. Başa dönelim. 1939 doğumlu dedik. Yani o dönem, yani İstanbul'a geldiğinde 57 yaşında. 57 yaşında Tina Turner. Bazen böyle hani rock'ın babaannesi falan denir miydi? Öyle bir benzetme yapılır mıydı?
Tabii tabii, evet öyle bir şey var.
Evet, ama 57 yaşında bize taş çıkarırdı yani o sahnedeki performansıyla. Şöyle dediğim gibi o dönem Avrupa turnesinde. Ve bir başka sponsoru var. Yani Avrupa turnesinin bir sponsoru var. Ama o sponsor yerel organizatörlere herhalde katkı sağlamıyor. Yani orada bir parasal bir katkısı olmuyor. Öyle olunca da Ahmet San bu konser için Pepsi'yi tercih ediyor sponsor olarak. Ve diğer markada itiraz ediyor. Diyor ki Tina Turner Avrupa konserlerinin sponsoru biziz diyorlar. Ahmet San da diyor ki o zaman ben de konseri Asya'da yaparım diyor. Avrupa'da yapmam diyor. Ve organizasyonu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na taşıyor diye anlatılan bir hikayedir. Yanlışsa lütfen düzeltin. Doğru bilgiye sahip arkadaşlarımız mutlaka vardır. Katkı sağlayabilirler. Instagram'dan, e-mail adresimizden ulaşabilirler. Böyle ilginç bir hikaye de var. Evet,
evet, o zaman da çok şaşırmıştık yani. Ha, bütün konserler İnönü'de, bu niye Fenerbahçe'de diye, ama tabii çok da ayrıntıya girebilecek durumda değildik. Ama yani olağanüstü bir sahne performansı vardı gerçekten. Böyle taklidi mümkün olmayan bir sahne personası yarattı Tina Turner. İçinde kıyafetleri, işte her zaman takdir gören o bacakları, onlarla da özdeşleşen bir durumu vardı. Ama en belki, ya belki şöyle demek lazım. Hiçbir zaman böyle sahnede çok sevimli, çok şirin, çok seksi olmaya çalışan bir Tina Turner yok. Ya biz onun böyle acı çektiğini de görürdük şarkı söylerken, terlediğini de görürsün. Yani o performansı baştan aşağı nasıl yaşadığını sana hissettirir sahnede. Bu çok yoktur. Yani kimi işte belki biraz dış görünüşte, kimi sahne performansı, dekorlarla bunu sağlar, ama hiçbir şey olmasın, Tina Turner o sahneye çıksın, müzik başladığı andan itibaren zaten sen onun ne yaşadığını, ne hissettiğini çok net anlarsın. Olağanüstü canlı performansları sahne oldu ki zaten ondan sonra arka arkaya turneler dediğin yaşlarda. Bu arada tabii ben mesela bu ölümünden sonra işte böyle bazı eski röportajlara da bakıyordum. Bu kıyafetleriyle ilgili bir That's My Life adlı bir fotoğraf koleksiyonu için bir şey yazmış. Ya da belki bir röportaj. Şöyle diyor: geriye dönüp baktığımda giydiğim kıyafetler aracılığıyla aslında hayatımın hikayesini anlatıyordum. Bunu görebiliyorum. Ve ilginç bir benzetme. Gelinliğimin içinde kendimi çok zarif hissettim. Bir prenses gibi. Ama o elbise tıpkı benim evliliğim gibi bir hapishaneydi. Hareket etmek istedim. Bu yüzden eteklerim kısaldı. Daha daraldı. Çünkü özgürlük benim için sahnede ve hayatta önemliydi diyor. Bu arada o dönem kıyafetleriyle ilgili seçimleri daha önce Diana Ross ve Cher'le çalışan Amerikalı bir tasarımcı, ünlü bir tasarımcı Bob McKee yapıyor. Ve o sahne kıyafetleri daha sonra aslında Prince'e, Madonna'ya, daha sonraki yıllarda Beyoncé'ye de örnek alan kıyafetlerden bahsediyoruz. Yani o sahnedeki kimliği üzerine de çok profesyonel bir bakış açısı vardı Tina Turner'ın. Özgür, bu arada şöyle bir şey yapalım mı? Ben aslında birkaç, şimdi bu konuştuklarımız tabii özet, yani 30 dakikada Tina Turner anlatılmaz ama bir belgeselde iyi anlatılabilir, bir filmde iyi anlayabilirler, yakalayabilirlerse bir Broadway müzikali de Tina Turner'ı iyi anlatabilir. Bir de buna bakıp buraya bağlayıp bir 3 tane tavsiyede bulunayım ben.
Harika olur ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Benim çok hoşuma gitti bu özel dosya. Yakın dönemde kaybettiğimiz sanatçılardan, belki hatta oyunculardan böyle özel dosyalar açalım bence önümüzdeki bölümlerde.
Evet evet, ben de şimdi bu 30 dakikanın sonunda bir hoşuma gittiğini hissettim. Yapalım yapalım, doğru söylüyorsun. O zaman bir de buna bak için bütün bu konuştuklarımızın çok daha ayrıntılı versiyonlarını bulabileceğiniz. Mesela bir... HBO'da 2021 yılında yayınlanan belki de en ünlüsü bir Tina belgeseli var. Orada bu bahsettiğimiz işte istismar, işte travma, Ike Turner'la olan ilişkisine dair çok net bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Daha öncesinde 93'te bu yine Ike Turner'la olan evlilik, işte oradaki tacizleri anlattığı What's Love Got To Do With It var ki o da çok çok iyi bir film. Angela Bassett, Lawrence Fishburne, biri Ike Turner'ı oynuyor, biri Tina Turner'ı oynuyor. Unutulmaz performanslar o 93 yapımı. Bir de yeni dönemde 2018'de premieri Londra'da yapılan, daha sonra Broadway'e taşınan bir Tina müzikali var. Ve bu müzikalin başrol oyuncusu Tina Turner'ı oynayan Adrian Warren bu rolde bu rolüyle Tony ödülü kazandı ve 2020'de müzikal gerçekten çok iyi eleştiriler, kritikler aldı. Tabii bunları Türkiye'de seyretmek, yakalamak biraz zor ama hani bu üçü de bir tarafta olsun, Tina Turner'la ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorum, bunlar yetmez diyorsanız bir tanesi sizi birkaç adım daha öne götürebilir.
Evet, dünya müziğin belki de en büyük kraliçelerinden Tina Turner'a veda etti geçtiğimiz hafta. Onu sesiyle, şarkılarıyla, hatta filmleriyle hatırlayacağız. Şimdi Burçin'cim, eğer vaktimiz varsa bambaşka bir yöne gitmek istiyorum.
Hadi gidelim.
Denize doğru ilerlemek istiyorum Burçin.
Oo, nefis.
Evet. Şimdi ben David Attenborough'un A Life on Our Planet kitabını okuduğumdan beri Burçin, bu dünya üzerindeki biyolojik çeşitlilik hakkında daha fazla düşünüyorum. Yani doğadaki canlıların hepsi gerçekten birer mucize ve doğanın kurduğu denge de hayranlık duyulacak bir kavram. Aslında bizim insanlar olarak bu dengeye hiç burnumuzu sokmamamız lazım ama dengeyi hiçe sayıyoruz. Şöyle çok ilginç bir haber vardı. Oradan buraya gelmeye çalışıyorum. Denizle ilgilenenler kesin yakalamışlardır. Sen de mesela denizi seven birisi olduğun için mutlaka bunu duymuşsundur, okumuşsundur. Şöyle bir haber. Bu yıl İspanya ve Portekiz kıyılarında orkalar, yani diğer adıyla katil balinalar, teknelere saldırıyorlar. Duymuş muydun bunu?
Evet evet evet, o duydum.
Yani bu arada tek bir olay da değil. Yani bir kere olmuş bir olay değil. Birden fazla gerçekleşen olaylar oldu ve bu yüzden de haber oldu bu saldırılar. Yani neden oluyor acaba falan diye. Hatta devam edebileceğini de konuşuyorlar. Şimdi normalde orkalar insanlar için tehlikeli kabul edilen canlılar değil. Ama geçen hafta işte dediğim gibi Güney İspanya'da yelkenliğe çarptılar. Teknenin gövdesini deldiler. Sahil güvenlik ekipleri geldi, tekneyi kurtarmak için çalıştılar. Sonunda karaya çektiler tekneyi. Şimdi soru şu, peki neden saldırıyorlar? Balinaları inceleyen bilim insanları da tam olarak emin değiller. Ancak iki teori var Burçin'cim, iki teori de birleşiliyor. Bunları anlatmak istiyorum.
Lütfen.
Birinci teori şu, diyorlar ki orkalar aslında oyun oynuyor. Yani son derece zeki ve meraklı deniz memelileri orkalar. Biliyorsun balinalar, yani bütün balinalar suyun altında çok böyle karmaşık bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. İşte ebeveynler yavrularına bu iletişim yollarıyla avlanma yöntemlerini öğretiyorlar. Ve bunlar da yeni bir şey öğrendikten sonra özellikle genç olan genç orkalar genellikle bunu tekrarlamaya devam ediyorlarmış. Yani oynamak da aslında onlar için öğrenmenin bir parçasıymış. Ve araştırmacılar da bu oyunların aslında saldırı modeline uyduğunu söylüyorlar. Yani dışarıdan bir müdahale yok. İnsanlar onlara hiçbir şey yapmıyorlar. Orkalar yeni bir şey öğreniyorlar ve tekrarlıyorlar bunu. Teori bir bu. Gelelim ikinci teoriye. Bu ikinci teori biraz daha farklı. Bu teori diyor ki orkalar intikam almaya çalışıyorlar.
Neyin intikamı?
Hemen anlatacağım. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Orkalar aslında bu hani şey derler ya apex predator yani süper avcılar. Süper avcılar. Yani besin zincirinin en uç halkasındadırlar. Rakipleri yoktur bunların bu için. Yani bunlar canlılarının istediğini istedikleri zaman yiyebilirler. Hiçbir canlı onları yiyemez. Denizdeki apex predatorlardan bir tanesidir bunlar. Denizleri ve okyanusları yönettiği bile söylenir bunların. Yani o kadar ilginç bir şey anlatacağım ki şimdi. Mesela çok yaygınlar. Mesela Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya kadar işte tüm okyanuslarda, tüm dünyadaki tropikal denizlerde görülebiliyorlar. Ve bak bunlar hakkında bir belgesel bul. Hadi benim de bir de buna bakın bu olsun. Bir belgesel bul mutlaka izle. Bak kocaman köpek balıkları bile bunlardan acayip tırsıyor. Yani o kadar etkililer. Ben bir videolarını izledim. Böyle drone ile çekmişler yukarıdan. Gidiyorlar 3-5 tane orka mavi balinaya sataşıyorlar. Bak mavi balina diyorum. Dünyadaki...
Ne pismiş bunlar ya.
Evet evet sataşıyorlar ya. Gidiyorlar mavi balinaya satışıyorlar. Bak mavi balina dediğim dünyadaki en büyük canlı. En büyük canlı. 150 ton. Gidip ona kafa tutuyorlar. O da tabii kuyruğunu bir sallıyor tabii. Girdap gibi bir şey oluyor. Orkalar şöyle bir sarsılıyor falan filan. Mavi de oradan kaçıyor hemen gidiyor yani. Neyse ikinci teoriye geri döneyim. Orkalar şimdi gruplar halinde yaşayan çok sosyal, çok zeki hayvanlar. Balıkçı gemilerini takip ediyorlar. Bak akla bak. Balıkçı gemilerini takip ediyorlar. Orkinosları balıkçılar yakalamadan onlar yakalıyor. Ama bunu yaparlarken ağlara dolaşma riski yaşıyorlar. Araştırmacılar da zaten ağ parçacıkları tespit etmişler orkaların üstünde. Yani diyorlar ki orkalardan biri veya birkaçı bu balıkçı tekneleriyle kötü bir karşılaşma yaşamış olabilir ve diğer orkalara teknelere nasıl saldırılacağını öğretmiş olabilir diyor. Yani teorilerden hangisinin doğru olduğunu bilmek mümkün değil şu andaki bilgiyle. Yani şu anki bilgi yeterli değil. Birinci teorimi doğru demek için, ikinci teorimi doğru demek için. Demin hani süper avcılar dedim ya işte orkalar, karadakiler işte kaplan, aslan, işte denizde beyaz köpek balığı, yine karada kutup ayısı vesaire. Bunlar besin zincirinin zirvesindekiler. Ama bak tüm hayvanlar hatta genişleteyim bitkiler en tehlikeli yırtıcı hayvan olan insanların tehdidi altında. Yani insanlar olarak biz daha büyük bir tehdidiz. Belki birinci teori doğru, belki sadece oyun oynuyorlar. Belki ikinci teori doğru, belki intikam almaya çalışıyorlar. Ama ikinci olasılığı düşününce bir deniz canlısının davranışının sebebi bizim bir hareketimizse gerçekten ya bizim bunu düşünmemiz lazım. Biz bir şey yapıyoruz. Ve denizdeki canlının hareketini değiştiriyoruz. O da gidiyor işte tekneye saldırıyor.
Yani iki teori bu arada ne yapacağız şimdi biz tekneyi çıkaramayacağız okyanusa. Ne yapalım ben bu sene çıkamayacağım. Neyse olsun tamam bu seneye geçeriz. Şimdi iki teoriye bakınca aslında mesela öğretmekse bu daha önceki nesillerde de olabilirdi görebilirdik. Yani bunu şimdi görmemizin yani daha önce de olabilecek bir öğreti durumu olması lazım. O yüzden çok mantıklı gelmiyor. İkincisi işte ağlar ve işte orada bir öğre. O da daha önceki yıllarda yaşanmış olmalı. Yani ilk defa ağlara takılma riski taşımıyorlar. Dolayısıyla bence hiçbiri. Ama hangisi bilmiyorum. Tek bir şey bu bazen mesela katil balina şeyi beni rahatsız ediyor. Yani niye katil? Balina katil falan değil aslında. Yani o senin biraz önce söylediğin aslında yırtıcı.
Tabii.
Hani o çok daha şey bir tabii biz bunu işte dizilerden filmlerden öyle katil balina. Balina katil falan değil. Kafamızdan atalım bunu. Katil falan öyle bir şeyle değil. Bunlar yırtıcı. Ve şey işte senin de süper yırtıcı dediğin doğru. Orada da bir düzeltme yapalım. Enteresan bir durum. Ama bakacağım bu dediğin belgesel ve videolara bakacağım. Biraz daha orkalara eğileceğim.
Bu arada tamam. Nefis hayvanlar yani. Hem siyah hem beyaz parçaları var. Evet üstte, evet. Üstte yani tam böyle Beşiktaş. Hani ben olsam mesela Beşiktaş'ın logosunu armasında bu hayvanı kullanırdım. Kara kartal yerine.
Daha ne kullanıyor ya? Kartal, bir kartal, bir orka. Yani
kara kartal yerine bunu kullanırdım. Siyah beyaz ya.
O da olabilir evet.
Bu arada yırtıcı hayvanların işi daha zor. Bak onu da söyleyeyim sonra kapatalım. Yine bir belgeselde görmüştüm mesela çitalar işte Afrika'da avlanıyorlar ve işte tabii ki av bulmak özellikle etoburlar için zor. Yani vücutları işte ne bileyim bir bitkiyi, bir çimeni, bir yaprağı yemek için tasarlanmamış. Dolayısıyla onları yiyemiyorlar ve şöyle diyordu belgeselde. Aslında her öğün onlar için bir mücadele demek. Yani düşünsene her öğünde bir mücadele vermek zorunda ve mesela maalesef çita yavrularının sadece %10'u hayatta kalabiliyorlarmış.
Ya doğru düşünsene ya bütün gün kafanda bu var. Ya şimdi ne yiyeceğiz?
Evet.
Tamam bitti. Şimdi ne yiyeceğiz? Şimdi ne yiyeceğiz? Zor bir hayat gerçekten. Ama ben kutup ayılarını severim bu arada. Neyse onlarla ilgili sonra da konuşuruz. Güzel bir son oldu Özgür. Teşekkür ediyorum.
Biraz böyle hayvanlar alemiyle bitirdik. 133. bölümümüzün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.